Efendim tam saatimizde buluştuk. Bu saatte Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinciyi ağırlayacağız birazdan ve Montrö Sözleşmesi'ni, Boğazların hukukunu ve Kanal İstanbul projesini değerlendireceğiz. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile birlikteyiz. Hoş
Hoş bulduk,
geldiniz.
merhabalar.
Merhabalar. Biz İstanbul Boğazı'nı konuşacağız. Aslında İstanbul'un kuruluşuyla tarihlenen bir yapıdan, bir coğrafi oluşumdan bahsediyoruz ama hakikaten dünyada İstanbul'a benzersiz bir özellik katıyor. İklim olarak öyle, coğrafi konum olarak öyle. Şu anda Türkiye'nin yaşadığı problemlerin büyük bir kısmı aslında baktığınızda bu boğazdan kaynaklanıyor.
Evet, yakın tarih.
Neden bu kadar önemli Boğaz ve Osmanlı'daki yeri neydi? Biraz geçmişten başlayalım, sonra bugüne gelelim.
Şimdi Boğaz jeolojik bir proses neticesi teşekkül etmiş bir geçiş. Dünyada İstanbul Boğazı gibi 30, 40, 50 tane belki boğaz var. Fakat bunların hiçbir tanesi Boğaz kadar ehemmiyetli değil. Yani Boğaz'a yakın ehemmiyetli olanlar var ama hiçbirisi Boğaz kadar ehemmiyetli değil. Çünkü Boğaz bir kere iki kıtayı birbirine bağlıyor. Eski medeniyetlerin yaşadığı eski dünyanın tam ortasında. İki dünyayı birbirine bağlıyor. Aynı zamanda denizlerin geçiş noktası. Yani Karadeniz'den Akdeniz'e geçmek için burayı kullanmanız icap ediyor. Bu sebeple Boğaz'ın ayrı bir ehemmiyeti olmuş her zaman ve Boğazları elinde bulundurmak bir siyasi imtiyaz olmuş o zaman. Nitekim İmparator Konstantinos da baş şehri, yeni baş şehri, Roma dünyanın en eski şehirlerinden bir tanesi. Baş şehri İstanbul'a kurmuş. Buraya Nea Roma adını vermiş. Bunun tabii büyük bir sebebi Boğazlara yakın olmasıdır. Hatta daha önce Çanakkale Boğazı'nda kurmayı düşünmüş. Fakat daha sonra bazıları bir kehanet, bazıları bir takım stratejik sebeplerle şehri buraya aldığını söylüyor. Burası eski bir Yunan site devletiydi, Bizans adında
Vardı zaten burada değil
vardı.
mi? Yani tarihine baktığınızda
Çok
şimdi bu
eski.
yapılan yeni kazılarla İstanbul'un bir liman şehri olduğu ve bilinen tarihinden on binlerce yıl
Evet.
daha geriye gittiğini
Şimdi
gösteriyor.
mesela kuruluşu 4. asır, 300'lü yıllar ama hatta bazıları da İstanbul'un 1700. yılı diyor ama değil. Ondan önce burada bir Yunan şehri var. Surlar içinde Kadıköy'de Kalkedonya, orada da yine insanlar yaşıyor.
Meşhur
Üsküdar'da Skotaryon,
hikayedir
evet, körler
değil mi?
ülkesi.
Körler ülkesi.
Skotaryon, orada bir yerleşim var. Kartal'da var. Boğaz köylerinde insanlar yaşıyor burada az da olsa. Ama tabii buranın imparatorluk şehri olmasıyla burası ayrı bir ehemmiyet kazanmıştır. İstanbul'un fethiyle Boğazlar, zaten Çanakkale daha önce İstanbul'un fethiyle Boğazlar tamamen Osmanlı hakimiyetine girdi. Ve zamanla Karadeniz bir iç denize dönüştü.
Hatta belki şunu, o fethihle ilgili boğazların ne kadar stratejik olduğunu ve fethihten önce aslında
Tabii.
boğazların fethedildiğini
Tabii
söylemek
Boğazların
lazım.
biliyorsunuz Yıldırım Sultan Bayezid 3 kere İstanbul'u kuşattı ve İstanbul'un fethi için bir hisar yaptırdı. Anadolu Hisarı. Boğaz'a giriş ve çıkışları kontrol altında tutarak İstanbul'u fethedebileceğini gayet iyi biliyordu. Bunu yapmadan İstanbul'u fethetmeniz mümkün değil. Boğaz'ın karşı sahillerinde de Türk hakimiyeti yavaş yavaş başlamıştı. Nitekim yani Rumeli tamamen Türklerin elindeydi. Bizans toprakları dediğimiz bugünkü Sur içi biraz da Boğaz'a doğru köyler Silivri'ye kadar olan mıntıkaydı. Yani onların elinde olan o kadardı. Fatih Sultan Mehmet Boğaz Kesen Hisarı'nı yaparak adı üstünde Boğaz Kesen. Şimdi biz Rumeli Hisarı diyoruz. Karşıdaki güzelce hisarıdır. Ona da Anadolu Hisarı diyoruz. Tam onun karşısına. Boğaz'ın en dar yerine. Böylece Boğaz'a giriş ve çıkışları kontrol altında tutmak istedi. Yani Rumeli'den Boğazlara bir ikmal, Tuna üzerinden ikmal olmasın veya aşağıdan bir ikmal olmasın, Akdeniz'den bir ikmal olmasın diye. Bu da Boğazları ne kadar emniyetli, stratejik bir hususiyete sahip olduğunu gösteriyor. Karadeniz sahillerinin tamamen Osmanlı hakimiyetine girişi biliyorsunuz Bulgaristan Sultan 1. Murat Hüdavendigâr zamanında fethedilmişti. Eflak'ın Boğdan kısmı yani Karadeniz'de sahil olan kısmı Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman zamanında fethi tamamlandı. Ukrayna sahilleri tamamen fethedildi. Kırım Fatih Sultan Mehmet zamanında fethedildi demiyorum çünkü Kırım bir hanlıktı. Osmanlı hakimiyetine girdi kendi isteğiyle yani Ruslara karşı emniyet olmak üzere. Bugünkü Gürcistan ve Rusya'nın Doğu Karadeniz'deki sahilleri ise o zaman haiz emniyetli değil, çünkü Rusya burada değildi. Binaenaleyh Karadeniz Trabzon'da fethiyle tamamen bir Türk gölü halindeydi. Binaenaleyh buraya girişler çıkışlar tamamen Türkiye'nin kontrolündeydi. Zaten Rusya'nın, Ukrayna'nın öyle bir devletler yok. Buraya girmek çıkmak gibi bir şey mevzu bahis olamaz. Burada sahili olmayan devletlerin de Karadeniz'e girmesi gayet tabii ki Osmanlıların inisiyatifindedir ve sokulmamıştır. Ancak 16. ve 17. asırda dost memleketlerle yapılan bazı imtiyaz anlaşmaları, şimdi bunlara kapitülasyonlar deniyor. Önce Fransa ile, arkasından İngiltere ile, sonra Hollanda ile, ki bunlar biliyorsunuz üç tüccar devlettir, hı hı, o zaman. En çok Hollanda, sonra İngiltere, sonra Fransa. Bunlara boğazlardan ticaret gemilerinin serbest geçme hakkını tanımıştır Osmanlı Devleti. Hı hı. Bu tabii bunlara bir imtiyaz olmakla beraber aynı zamanda Osmanlılara da bir canlılık getiriyor ticaretin.
Aslında buradaki amacı biraz söyleyelim. Yani şu anda konuştuğumuz konunun özünü bu teşkil ediyor.
Bu bir zaaf değil.
Bunu kapitülasyonları yıllarca okullarda bize Osmanlı'nın acziyeti ve karşı tarafa verdiği imtiyazlar olarak
görüldü. Tamam, son yıllar için belki böyle olabilir. Nitekim güçsüzseniz her çeşit anlaşma sizin aleyhinize olabilir. Güçlüyseniz aleyhinize olan anlaşmaları bile siz lehinize kullanabilirsiniz. Osmanlı Devleti'nin imtiyaz vermesinin sebebi giderek coğrafi keşiflerle Anadolu'nun, Osmanlı topraklarının eski emniyetini kaybetmesidir. Şimdi biz İpek Yolu, İpek Yolu diyoruz ama artık boğaz keşiflerle buranın hiçbir emniyeti kalmadı. Böyle olunca Anadolu fakir düşmeye başladı.
Zor bir yola döndü, zor bir yola değil mi? Dönüştü. Deniz yoluyla, evet, karşılaştırıldığında. Diğeri belki
tabii,
daha uzun ama bu daha zor.
Daha uzun ama daha kolay, bu daha zor. Daha emniyetsiz. Bu kaybı telafi etmek için başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere ecnebilere bir takım imtiyazlar tanıdılar ki bu İpek yolunun ehemmiyetini kaybetmesini getirdiği zorluklar, zararlar telafi edilebilsin. Bu bir. İkincisi, memleketinizde gayrimüslimlerin girip çıkmasını istiyorsanız, ki istiyoruz, gelsinler, gitsinler, ticaret yapsınlar, dostane münasebetlerimiz devam etsin. O zaman bunları bir statü tanımanız lazım. Ne bunlar? Hı hı. Bu statü işte bu kapitülasyon dediğimiz anlaşmalarla tanınmıştır. Yani kapitülasyonlar alın, alın, alın anlaşması değildir. Onların tanınmış bir statüdür. İşte boğazlardan geçişte de statü tanıdılar ki boğaz limanlarında ticaret yaparak buradaki ticaretin Osmanlı ticaretine de katkısı var. Osmanlı mallarını alacaklar, satacaklar, gümrük ödeyecekler, liman bedeli ödeyecekler. Bunlar Osmanlı'ya bir hayatiyet getiriyor. Kapatmanızın hiçbir manası yok boğazları. 19. asra kadar böyle devam etti.
Örnekleri var mı? Yani aynı dönemde dünyada ticaret nasıl yapılıyor? Kapitülasyon veren ya da imtiyaz veren diğer ülkeler var mı?
Elbette, elbette. Şimdi gerek Avrupa devletlerinin birbirleriyle yapmış oldukları anlaşmalar, gerek İslam devletlerinin ve gerekse Asya devletlerinin, Çin gibi, Japonya gibi devletlerin, Tayland Sultanlığı gibi devletlerin, Hindistan Sultanlıklarının kapitülasyon anlaşmaları var. Yani hepsi birbirleriyle böyle anlaşma yapıyor. Kapitülasyon demek zaten madde madde olduğu için kapitülasyon, kapitüle madde demek. Hepsini böyle anlaşmaları var. Kendi ülkesindeki ticaret nizamını bir, tertip etmek, tanzim etmek, iki, kontrol etmek, üç, milletlerarası münasebetleri yumuşatmak, savaş halini mümkün mertebe azaltmak için her devlet birbiriyle böyle anlaşmalar yapıyor. Tek taraflı veya çift taraflı bazı imtiyazlar tanıyor. Bu bütün dünyada var. Yalnız şöyle oluyor tabii. Siz eğer daha çok beklentiye sahipseniz daha çok taviz vermeniz lazımdır. Hı hı. Bu sanki sizin aleyhinize gibi gözüküyor ama beklentiniz fazla olduğu için. Türkiye'de böyledir. Hı hı. Çünkü mesela Osmanlı tacirleri de Avrupa'ya gidiyorlar ama çok fazla değil. Onlar bize daha çok geliyor.
Şimdi aslında buna nasıl bakmak lazım? Şu anda da ülkemize yatırım için gelen büyük çok uluslu şirketlere, evet, ya da devletlere verdiğimiz bir takım haklar var. Evet. Vergi indirimleri, muafiyetler, teşvikler var. Biraz bu açıdan bakmak,
evet,
lazım.
Aynen bu sebeple bu şimdiki teşvikler o zamanki kapitülasyonların modernize edilmiş halidir, mukabilidir, karşılığıdır. Kapitülasyonlarda ecnebilerin statüsüne dair bazı hükümlerin anlaşmalar bir Osmanlıca yapılıyor, bir Fransızca yapılıyor. Fransız o zaman lingua franca. Bir de mahalli devletin diliyle yapılıyor. İtalyası İtalyanca mesela. Bu anlaşma metinlerinde gerek katiplerin gafleti, gerek Hint diplomatların entrikaları, gerekse Türkçe ile diğer dillerin birbirini çok birebir karşılamaması sebebiyle doğan ihtilaflardan çıkmıştır. Metinde öyle yazmıyor ama mesela o metinde öyle anlaşılıyor. Mesela bunlar yıllarca ihtilaf olmuştur. Bu kelime bu manaya, bu manaya
mesela,
gelir.
Mesela böyle bir şey var mı?
Hatırıma gelmiyor ama mesela tercüman mahkemede bulunur. Mahkemeye katılır. Bizde öyle yazıyor. Hı hı. Fransızca metinde karara katılır diyor. Şimdi o zaman bunlar diyor ki bunun da oy hakkı var diyor.
Karara katılacağına karara göre.
Biz de diyoruz ki hayır, yani karar verilene kadar orada durur. Mahkemede bulunur. Çünkü adamın dili söyleyeceği yok. Söz var, dili yok. Biz böyle anlıyoruz. Zaten mantık da bunu icap ettir. Yoksa tercüman hiç oy hakkı olabilir mi mahkemede? Yani tercüma dışarıdan gelen bir adam mahkemede bunu...
Bir de bizim mahkemelerimiz oy kullanılan jüri değil. Vesaire olan bir mahkeme değil.
O zaman
değil.
Çoklu mahkeme. Bunlar ticaret mahkemede. 3 kişi var ama neticede onlar kendi aralarında karar veriyorlar. Bu yani bugünkü bir oy gibi değil. Mesela bu bir ihtilaf doğurmuş. Yıllarca bu ihtilaf gündeme gelmiş. Osmanlılar hayır demişler. Tercümanın oy hakkı yok. Avrupalılar hayır var. Mesela ihtilaflar buradan çıkmıştır. Tamam, bu da bir hata ama neticede sebepler bunlardan. Yani
böyle basit aslında.
Basit sebepler hani biz büyütüyor.
Bizim içerik değil de şekil diyebileceğimiz evet. Şeyler daha çok.
Güçsüzseniz ister istemez bu şeylere, baskılara boyun eğmek mecburiyetinde kalıyorsunuz. Veya boyun eğer görülüyorsunuz veya taviz veriyorsunuz veya taviz verir gibi yapıyorsunuz. Güçlüyseniz hadi oradan ben böyle anlıyorum dersiniz. Bu biraz güçle alakalıdır.
Masaya yumruğunuzu vurabilme
evet,
gücüyle.
Evet aynen öyle. Yoksa kapitülasyon neden verildi? Vah vah vah şudur. Bu çok saçma bir sözdür. Yani kapitülasyon vermenin faydası vardır, zararı yoktur. Ama tatbikatındaki bir takım problemler. Bugün de öyledir. Bir takım milletler arası anlaşmalar. Yanlış anayasa yakın zamanda biz kendi dilimizdeki anayasayı hukukçuların bir kısmı başkan dedi 367 miydi neydi o madde. Başkan seçiminde bir kısım başkan dedi. Her iki tarafta haklıydı ben size söyleyeyim.
Nereden
çünkü
baktınız
anayasa
ya?
Metni öyleydi. Öyle
bazı
anlaştı,
kelimeler öyle. Öyledir ama biliyorsunuz. Evet ne tarafa çekerseniz ya da
onun için, kanun metnini hazırlamak çok mühimdir.
Sarih olması
evet,
gerekiyor net.
Kanun metnini hazırlayanların lisanı iyi bilmesi. Muğlak kelimeleri ortadan kaldırması lazımdır. Evet, kullanmaması veya izah etmesi lazımdır.
Şimdi kapitülasyonlar deyince tabii boğazlar bizim için olduğu kadar dünya için de önemli. Dünya ticaretinin önemli bir miktarı. Şu anda bile mesela işte doğal gazdan bahsediyoruz. Hala yine boğazlar gündemde. Böyle baktığınızda aslında bu kadar hassasiyetle üzerinde durulması, bir tarafın hak istemesi, diğerinin bu hakkı istediği ya da anladığı gibi kullanmaya çalışması her iki taraf için de ya da taraflar açısından kendi bakış açılarıyla son derece normal görünüyor.
Tabii. Şimdi zaten klasik devirde böyle bir ihtilaf yok. Gemiler rahatça gelsin gelsin. Zaten her taraf Osmanlı limanları. Fakat 18. asırda Osmanlı Devleti'nin zaafı, Rusya'nın güçlenmesi, Rusya'yla yapılan muharebelerde hep mağlup olunması neticesinde Rusya'nın da malum herkesin bildiği, Türkiye'de de herkesin bildiği sıcak denizlere inme arzusu. Çünkü Kuzey Denizi donuyor yılın büyük zamanı. Baltık Denizi keza öyle biliyorsunuz. Baltık bile o zaman onların elinde değil. Polonyalıların elinde yavaş yavaş indi Rusya oraya. O bile soğuk deniz. Sıcak bir deniz istiyor ki hem dünya siyasetine asker harp gemileriyle dahil olsun hem rahatça ticaret yapabilsin. Sizin normal dünyaya tek çıkışınız eğer boğazlarsa bu Rusya için fevkalade ehemmiyete haiz. Yani boğazların elde tutulması. Şimdi bazıları diyor ki Bizans'ı tekrar ihya. Bizans ihya falan değil. Onun derdi boğazları ele geçirmekti. Bunu tabii böyle bir hamasi şeye büründürüyordu. Yoksa esas dert oydu. Şimdi Rusya'ya boğazları verseydiniz sizin tamamiyetiniz herkesten çok o müdafaa ederdi.
Yani şöyle bakmak lazım aslında belki coğrafi olarak vermekten çok belki hakimiyet istediği tanımak. Hakimiyetti. Ve
mesela Osmanlı Devleti bunu deseydi gel Rusya kardeşim.
Burayı beraber yönetelim.
Boğazları beraber idare edelim deseydi inanın Rusya Osmanlı Devleti'nin hami
için.
Hakikisi kesilirdi. Evet, yıkılmaması elinden geleni yapardı.
Çünkü
ama
kendi
tabii,
çıkarları söz konusu.
Evet, dünyada ben bunu bugün insanların bazısı anlamıyor. Dünyada milletler arası münasebetler, şimdi ferdi münasebetler bile öyle oldu biliyorsunuz. Dünyada milletler arası münasebetler asla ve asla dostluk, din, dil, ırk, komşuluk gibi münasebetlere dayanmaz.
Savaşlar da mı buna dayanmaz?
Savaşlar da öyledir, menfaate dayanır. Tamamen menfaat üzerindedir. Rusya ile Almanya birbirleriyle savaştığı zaman Rus çarı ile Alman imparatoru kardeş çocuğuydu. Alman imparatoru ile İngiltere kralı kardeş çocuğuydu.
Yani aslında hepsi aynı aileden.
Evet aynı ailedendi. Bu onların savaşmasına mani olmadı.
Kardeşler de savaşıyor ona bakarsanız savaşıyor. Bırakın çocuklarını.
Evet aynı milletler birbirleriyle yıllarca savaşmıştır. Onun için bu bir şeyi bir tarafa bırakıp şunu bilmelidir ki milletler arası münasebetler menfaat üzerine kuruludur. İşte boğazların problemi de tamamen bu menfaat üzerinedir. Bizim son bir asırdaki siyasi hayatımız, tarihimizde birinci amil boğazlar olmuştur. Yani Osmanlı Devleti'nin son 100 yıllık siyaseti tamamen boğazlar merkezine, mihrakında, odağında şekillenmiştir. Buraya kim hakim olacak? Boğazlara kim hakim olacak? Osmanlı Devleti mi, Rusya mı, İngiltere mi? Bu değişik zamanlarda da değişik tezler ileri sürülmüştür. Mesela bazen Osmanlı'nın hakim olduğunu istemişler. Bazen istememişlerdir.
Tabii Osmanlı göre hakim olduğu zaman onların gözünde daha kolay yönetilebilir, evet, ve imtiyazlar alınabilir.
Ve Osmanlı sizin müttefikinizse, karşı taraf değilse bu sizin lehinize neticeler doğuruyor. 18. asır Osmanlı mağlubiyetleriyle biten Rus harpleri yılıdır. Ve bu harplerin neticesinde gerek 1798 gerek 1809'da Rus gemilerine, ticaret gemilerine tam bir serbestliği tanınmıştır. Bu gemiler rahatça boğazlardan gelip geçeceklerdir. Arkasından bu imtiyaz bütün devletlere tanınmıştır. Her devletin ticaret gemisi rahatça boğazdan gelip geçecektir. Henüz harp gemilerinden bahis yok.
Zaten işin en büyük, evet, kilit o tarafı.
Onu başkaları istemiyor. Rusya'nın harp gemilerinin gelip geçmesini istemiyor. Henüz daha Rusya'nın o kadar büyük bir donanması yok Karadeniz'de. Şimdi 1856 yılında Ruslarla biz bir harp yaptık, Kırım Harbi. Bu harbi kazandık İngiltere'nin, Fransa'nın yardımıyla. Paris Konferansı'nda dedi ki Karadeniz tarafsızdır. Askeri tarafsızlığı vardır. Harp gemilerinin buradan gelip geçiş yasaktır. Ne Osmanlı gemisi geçecek, ne Rus gemisi geçecek, ne başka gemiler geçecek. Ama ticari gemiler serbestçe gelip geçecekler. İster Rus olsun, ister Osmanlı olsun, ister yabancı olsun. Ticarete serbest. İster
harp olsun. İzin verecek mi? Yani izin alacak mı?
Hayır,
Osmanlı'dan
almayacak.
Geçerken?
Hayır, serbestçe
geçecek. Bildirim de yapmayacak.
Bildirim de yapmayacak. Serbestçe ticaret gemileri gelip geçecek. Osmanlı Devleti bunlara ancak belki bir emniyet, sağlık, bunların dışında hiçbir müdahalede bulunamayacak. Bu böyle devam etti. 1871 yılı bir dönüm noktasıdır. 1871 senesinde şimdi Rusya silahlanıyor devamlı. Aslında boğazlardan harp gemilerini geçirmek istiyor. Karadeniz'in tarafsızlığı var o zaman. Karadeniz'e sahip bulunan hiçbir devlet, yani Romanya'da, Bulgaristan'da Osmanlı Devleti'dir, Rusya'daki o zaman 4 tane devlet var. Burada donanma bulunduramayacak. Hiçbir devlet de buraya donanma sokamayacak. 1871'de bu kaldırıldı. Karadeniz'in artık donanma yapabilirsiniz. Fakat yine geçişe müsaade edilmedi. Bir toplantı yapıldı. Yine harp gemileri geçemeyecek. Yine ticaret gemileri serbestçe geçecek. Harp gemileri geçemeyecek. Böylece Birinci Cihan Harbi'ne kadar gelindi. Birinci Cihan Harbi'nden sonra gerek Birinci Cihan Harbi'nde yaşananlar, gerek onun arkasında imzalanan bir takım anlaşmalar boğazları dünyanın en önemli mevzularından birisi haline getirdi.
Kısa bir aradan sonra bu detay nedir onu da öğreneceğiz. Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Birinci Dünya Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı ile beraber değişen boğazların durumu.
Evet, harp çıkınca Osmanlı Devleti boğazları abluka altına aldı. Bu normal bir tedbirdi. Dünyanın her yerinde boğazlar harp halinde abluka altına alınır. Yani geliş geçiş yasaklanır ki boğazlara sahip olan devlet kendi emniyetini düşünmek ister. Hele zaten savaşın bir tarafıysa düşman gemilerini geçirmemesi gayet tabidir. Birinci Cihan Harbi'nde
ama yine ticaret gemilerinden bahsediyoruz.
Ticaret gemilerine müsaade etmez. Müsaade eder veya etmez. O kendi inisiyatifindedir. Vaziyete göre. Ama harp gemilerini geçirmez. Şimdi Birinci Cihan Harbi'nde Türkiye, Osmanlı Devleti gayet tabii olarak boğazları kapattı. Boğazları geçerek Rusya'ya yardım götürmek isteyen müttefik gemileri biliyorsunuz Çanakkale'de 1915 senesinde durduruldu ve geçemediler. Bu boğazların geçilememesi enteresan siyasi neticeler doğurdu. Karadan Rusya'ya yardım edemeyen müttefikler denizden de yardım edemediler ve bu Rusya'nın çözülmesine sebebiyet verdi. Birinci Cihan Harbi'nin Rusya çözüldü. Rus cephesi çözüldü. Ve ardından Rusya'da ihtilal oldu. Tabi bu cephenin çözülmesi demek büyük bir sosyal felaket demek. Siyasi neticeler doğurdu. Rusya'da ihtilal oldu. Çar devrildi ve arkasından bir sene sonra Bolşevikler ihtilal yaparak bir komünist devlet kurdular. Çar ve ailesini de öldürdüler.
Şimdi biz baktığınızda bu savaşı kendi sınırlarımız açısından değerlendiriyoruz. Bizi nasıl etkilediğini ama aslında dünyada etkisi çok büyük savaşlardan biriydi.
Bize çok bir tesir olmadı. Yani verdiğimiz kayıplardan başka, çünkü 2,5 sene sonra boğazlar geçildi. Ama Rusya'ya, yani tarihe yazılacak bir netice hasıl etti.
Şu andaki Rusya'nın.
Evet. Yani düşünün 1918'den 1990'a kadar 72 sene değil mi? 72 sene Rusya'da ki komünist idare ve Rusya'nın bugünkü hali tamamen boğazlardan geçememeye dayanıyor. %100 değil ama büyük ölçüde buna dayanıyor.
Ve uzun süre devam eden Soğuk Savaş döneminin tabii, de aslında değil
Soğuk
mi?
Soğuk Savaş'ın sebebi bütün oradaki Türklerin sürgünleri, öldürülmesi falan ya onlar da ayrı bir mesele. Evet, yani bir Türk maalesef. Milleti zaviyesinden bakılacak olsa. Evet Çar zamanında da bir baskı vardı ama imparatorluklardaki baskı tolere edilebilir bir baskıdır ama komünist rejimin veya baskıcı rejimlerin baskısı hiçbir şeye benzemez. Yani Çar zamanı Bolşevik zamanına nazaran cennet hayatı yaşamış Türkler.
Evet. Hele bir de İkinci Dünya Savaşı dönemi neyse bunları konuştuk daha da konuşuruz önümüzdeki günlerde.
Şimdi Birinci Can Harbi bitince Birinci Can Harbi'si bitiren Mondros mütarekesiyle Boğazlar müttefiklere açıldı. Arkasından Sevr Anlaşması'yla da bu teyit edildi. Boğazların müttefiklere açık olması hükmü teyit edildi Sevr Anlaşması'yla. 1923'te imzalanan Lozan Anlaşması da Sevr Anlaşması'nı teyit eder. Bunu daha önce de çok söyledim. Bu Lozan'la Sevr'i sanki iki zıt kutupmuş gibi gündeme getirmeleri çok...
Boğazlar açısından söylüyorsunuz.
Boğazlar açısından da başka bazı maddeler açısından da. Bazı maddeler değil ama pek çok madde birbiriyle birebir aynıdır. Boğazlar birebir aynıdır.
Peki. Yani
Sevr'de neyse Lozan'da da o. Nedir o hüküm? Hı-hı. Boğazlar Türklerin elinde değildir. Lozan Anlaşması'yla.
Peki tamam bunu kabul ediyoruz ama bunun dışında görünen maddeleri dışında Lozan'ın gizli maddeleri olduğundan bahsedenler var. Ve anlaşmanın gizli maddesi olabilir mi?
Şimdi Hülya Hanım hiçbir anlaşmanın gizli maddesi olmaz. Yalnız gizli anlaşmalar olabilir. Yani iki devlet
anlaşmanın
arasında
kendisi gizli olabilir.
Gizli anlaşma olur. Bu duyurulmaz. Bir müddet duyurulmaz. Ama mesela Sykes-Picot gibi bir anlaşma Fransa ile İngiltere, hı, Rusya arasında yapılan anlaşma gizli bir anlaşmaydı. Çünkü savaş devam ediyordu. Bir takım
stratejik.
İkinci derecede anlaşmalar vardı işte Araplarla ve başkalarıyla. Bunun duyulmaması lazımdı ki bu anlaşmalar yapılabilsin. Hı-hı. Bunun için bir müddet gizli kaldı. Sonra Rusya bunları ifşa etti. Yani bu gizli madde olmaz. Lozan normal bir anlaşmadır. Anlaşmanın maddeleri vardır. Gizli hiçbir maddesi yok. Yalnız Lozan anlaşması imzalanırken bir takım sözlü taahhütler yapılmıştır.
Bu sözlü taahhütlerin anlaşmadaki maddesi, geçerliliği
şöyle, yok. Şöyle güçle yani alakalı. Mesela Mondros mütarekesinde bir madde var. Müttefikler asayiş için lüzumlu gördükleri zaman Osmanlı limanlarını ve şehirlerini işgal etme hakkını saklı tutuyorlar. Rauf Bey dedi ki bu tehlikeli bir madde. Amiral Kaltorp dedi ki hiç siz müsterih olunuz efendim dedi. Ben bu maddenin kefiliyim. Bu madde tatbik edilmeyecek. Ancak yani bu haklı siz de mazur görün ki bizi yani bir takım iddiaçılar zamanında haksızlıklar oldu. Bu, insanları teskin etmek için bu maddeyi koyuyoruz dedi. Rauf Bey de kabul etti. Hı-hı. Ondan sonra bunu tatbik etmedi. Hatta Amiral Kaltorp bile dedi ki bu benim şerefimi yerle bir ettiniz dedi.
Uygulaması. Evet. Çünkü yani Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı
bundan
aslında
oldu.
Bu yedinci bundan madde sebebiyle olmuş.
Yani mesela bu. Lozan'da da siz bir söz veriyorsunuz. Yani tutmazsanız tutmazsınız.
Tabii.
Ama güçle alakalı bir şey. Tutmayabilirdiniz ama o zaman da Lozan Anlaşması yürürlüğe girmezdi. Bu üç sözün ne olduğunu biz o zamanki hatıralardan ve gazetenin eşiyatından biliyoruz. Ve konjonktürden biliyoruz. Birincisi Musul'a girilmemesi. Nitekim şeyde Lozan Anlaşması'nda Musul hiç maddeye girmemiştir. Lozan metnine halbuki bir problem olduğu halde girmemiştir. Sonradan İngilizlerle çözülmesi kararlaştırılmıştır ki bu şu demektir. Yani bunu burada şimdi sizin aleyhinize çözersek Lozan Anlaşması'nın karşı negatif reaksiyon çok olur.
Ama sizin aleyhinize
çözülecek. Sizin aleyhinize çözülecek bu.
Zaten.
Çözülecek ama
çok da üzmeyelim sizi.
Erteliyoruz bunu.
Rencide etmeyelim.
Evet aynen bu. Nitekim o sırada meclis müzakerelerinde Gazi bir konuşma yaparak Lozan'a Musul'a girecek askerimiz yoktur dedi. Halbuki politikada blöf diye bir şey vardır. Gerekirse Musul'u işgal ederiz demesi beklenirdi. Halbuki böyle demesi şu anlaşıldı ki İngiltere'ye zaten bir anlaşma yapılmış. Yani razı olunmuş Musul'a. Hmm. Bu bir. İkincisi Bolşevik olmayacaksınız. Asla. Yani Rusya'ya müttefik. Hmm. Zaten artık Rusya'nın desteği çekilmiş. Türkiye zaten İngiltere, Fransa ve İtalya'ya yaklaşmış. Zaten Rusya'ya Bolşevik olacak hali yok. Hemen bu söz üzerine Türkiye'deki Türkiye Komünist Partisi kapatılmış. Komünist Partisi azaları birer ikişer ortadan kaldırılmıştır. Bu sözle dinlenmiş. Üçüncüsü hilafeti kaldıracaksınız. Saltanat kaldırmış, hilafet duruyordu biliyorsunuz. Bu hadiseden sonra Lozan Anlaşması'ndan sonra mesela Ankara'nın halifeye ve hilafete karşı çok menfi modern tabirinde söylemleri vardır, ifadeleri vardır. Halbuki o zamana kadar müdafaa
eder. Onun da zeminini hazırlıyorlar evet, tabii değil evet. mi?
Mesela Lozan'dan önce İsmet Paşa'nın ve Gazi'nin halifenin ehemmiyetini vurgulayan sözleriyle Lozan'ın hemen arkasından gerek İnönü'nün gerek Gazi'nin halifelik hakkındaki sözleri taban tabana zıttır. Bir ayda ne değişmiştir? Ve kısa bir zaman sonra da biliyorsunuz konjonktür hazırlanarak İngiltere'nin de yardımıyla halifelik kaldırılmıştır. Halifelik kaldırılmadan İngiltere Lozan Anlaşması'nı tasdik etmemiştir. Halifelik kaldırılmıştır. 3 Mart 1924'te Mayıs ayında İngiltere biliyorsunuz milletlerarası anlaşmalar evet. parlamentoda tasdik edilmedikçe yürürlüğe girmez. Ne kadar imzalansa imzalansa.
Evet imzalanmış olmasının
onun için Sevr Anlaşması yürürlüğe girmiş bir anlaşma değildir. Sevr Anlaşması'nı mürahhaslar paraf ettiler. Paraf edilen bu metin hükümete gelir. Hükümet bunu kabul ettikten sonra parlamentoya gider. Parlamento kabul ettikten sonra padişaha gider. Padişah imzalayıp da takvimi ve kaideyi resmi gazetede neşrettikten sonra ancak yürürlüğe girer. Sevr Anlaşması bunların hiçbirisi yaşanmamıştır.
Sadece parafta
sadece mürahhaslar paraf etmiştir. Bu bilinen bir şeydir. Sevr Anlaşması'nı imzalamamıştır. İmzalsa ne olur ayrı mesele de imzalamamıştır. Yani onun için yürürlüğe girmemiştir. Bunu iyi bilmek lazım. Yoksa Lozan'ın yok 2023'te sona erecek. Yok gizli maddeleri var.
Peki 100 yıllık şey. Yani böyle bir tarih
hayır,
var mı?
Yok yok.
Anlaşmaların tarihi.
Anlaşmaların tarihi olabilir. Geçici maddesi vardır. Orada şöyle yazar. Bu anlaşma 10 yıl süreyle yürürlüktedir. 20 yıl süreyle yürürlüktedir.
Peki sonrasında mesela Lozan'dan sonra şey yeni devletler kuruldu. Haritalar defalarca değişti. İsimler değişti. Buna rağmen hala anlaşmayla ilgili
yürürlüktedir. Şöyle onda da şöyle bir teamül vardır. Anlaşmaya imza koyan devletler sonradan isim değiştirirse, işgal edilirse veya fark bölünürse bunlar önceki devletin anlaşmasının devam ettiriyor. Ona halef olmuş sayılır. Çünkü devlet değişse
ama
bile.
Ama biz onu kabul etmediğimizi söylüyoruz. Yani yeni kurulan devletin eski şöyle, devletin devamı olmadığını söylüyoruz.
Şöyle diyelim ki mesela Yugoslavya dağıldı. Şimdi Sırbistan çıktı da ben bu anlaşmayı kabul etmiyorum diyebilir gücü varsa. Bu güç meselesidir. O zaman anlaşma.
Yani Lozan hala yürürlükte midir?
Lozan hala yürürlüktedir evet. Lozan'ı kaldırmak mümkün değildir. Lozan Türkiye'nin kuruluş vesikasıdır. Lozan'ı kaldırırsa da Türkiye Cumhuriyeti yıkılır. Türkiye Cumhuriyeti'nin esası Türkiye Cumhuriyeti Anayasası değil, Lozan Anlaşması'dır. Çünkü Türkiye yeni kurulmuş bir devlettir. Bu devlet Lozan Anlaşması ile bütün dünya tarafından tanınmıştır. O zaman kadar sadece Rusya tarafından tanınan Türkiye.
Ama üzerinden 100 yıl geçmiş bir anlaşmadan evet. bahsediyoruz yani.
Vestfalya Anlaşması 1648 hala Avrupa'da yürürlüktedir. Yani anlaşmanın eski veya yeni olması ama iki sene önce.
Nasıl yürürlükten kalkar?
Şöyle taraflardan bir tanesi o kadar güçlüdür ki ben artık Lozan Anlaşması'nı kabul etmiyorum der. Nitekim 1919'da imzalamış olan Versay Anlaşması'nı Hitler ben kabul etmiyorum dedi. 34, 35, 36 hangi yıl hatırlamıyorum çok emin değilim. Yırttı ben bu anlaşmayı kabul etmiyorum dedi. Tabii o zaman Almanya o kadar güçlüydü ki İngiltere, Fransa protesto etmekle iktifa ettiler. Bir şey yapamadılar ve sonra da zaten
kabul
savaş
edildi.
Çıktı.
Ama
hayır kabul edilmedi. Kabul
yani protesto ama, ettiğinizde sonuç
ama
ne oldu?
Yapamadılar tabii. Ama gücünüz vardıysa savaştılar işte. Savaş oldu.
O zaman demek ki savaşlar değiştiriyor.
Evet, evet savaş. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın çıkış sebebi, görünürdeki çıkış sebebi Almanya'nın aşağılayıcı bir anlaşma olarak gördüğü Versay Anlaşması'nı ki Lozan'dan daha aşağılayıcı değildir, kabul etmemesidir. Ben bu anlaşmayı kabul etmiyorum, bu Alman milletini aşağılayan bir anlaşmadır dedi. Yırtıyorum dedi, karşı taraf da yapamazsın bunu dediler, yaparım dedi.
Peki şu anda?
Aynıdır. Şu anda da biz Lozan Anlaşması'nı kabul etmiyoruz.
Yok yok hayır, Almanya açısından bakıyorum işte Hitler Versay Anlaşması'nı yırttı attı, savaştı sonuç. Yeni anlaşma.
Daha kötü bir anlaşma yaptılar. Daha kötü bir anlaşmayla Almanya'nın dizlerinin üzerine çökertti. Evet. Almanya mesela Birinci Cihan Harbi'nde elinde bulunan toprakların çoğunu kaybetti. Yani Birinci Dünya Savaşı sonrası ona verilen toprakların.
Ki onları beğenmediği için
evet,
çıkmıştı
evet,
savaş.
Evet bu az dedi bana daha çok vereceksin. Benim daha çok toprağım var dedi. Haklıydı da Almanlar yaşıyor. Alsas, Lorenz, Zar, Südetya. Burada Almanlar yaşıyordu. Almanların yaşadığı yer benim dedi.
Zaten benimdi.
Benimdi dedi.
Yani sadece yaşıyor olması
onların
da yetmez.
Hepsini kaybetti. Hepsini kaybetti. Alsas'ı kaybetti. Yani Südetiye hepsini
bir
kaybetti.
Bir de çok enteresan bir şey. Hani benim dediği yerlerde yapılan anlaşmalar evet. var üzerine bir de. Şimdi böyle baktığınızda Boğazlar açısından yani hakikaten belki saatlerce konuşulacak bir konudan bahsediyoruz. Bizim çözmemiz gereken problemlerden biri olarak
evet.
Lozan'dan beri hala karşımızda.
Evet.
Yani Cumhuriyet döneminde belki çözümüne ihtiyacımız yoktu ama Türkiye artık kabul edelim ki kabuk değiştiren, büyümeye çalışan, dünyada ekonomisiyle, siyasi duruşuyla kendine biçilen giysiye sığmayan bir ülke haline
evet.
döndü.
Ama diğerleri de geri kalmadılar onlar da. Yani siz ilerlerken diğerleri de büyüdüler. Mesela siz kurulduğunuzda yani Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda Avrupa'da yeni yeni, dünyada yeni yeni güç sahibi olan Amerika bugün dünyanın süper gücüdür. Ve bütün dünya ülkelerini toplasanız Amerika'nın gücüne denk değildir. Yani bazı şeyler de bizim dışımızda da çok şey değişti. Şimdi Lozan Anlaşması ile Boğazlar bir kere tamamen Türk hakimiyetinden çıkarılıyordu. Bir milletlerarası konsorsiyum vardı. Bu konsorsiyumda Türkler de iştirak ediyor ve Boğaz'ı onlar idare ediyor. İstanbul'un başşehir olmaktan çıkarılmasının sebebi budur. Gazi'nin uzun zaman İstanbul'a gelmemesinin sebebi budur. İstanbul açık şehirdir Lozan Anlaşması'nda.
Şu anda
siyasi
da
olarak sizindir. Fakat idaresi olarak açık şehirdir. Milletlerarası bir konsorsiyum girişi çıkışı Seyri Sefendi kontrol ediyor.
Sadece Boğaz'dan bahsediyoruz.
Sadece Boğaz'dan. Çanakkale ve İstanbul ikisi. Yani o konsorsiyumun izin verdiği gemiler geçer. Peki nasıl tatbik edilmiştir?
Evet.
Şöyle tatbik edilmiştir. Bu konsorsiyum hemen hemen bütün ticaret gemilerine yeşil ışık yakmıştır. Fakat savaş gemilerinin geçişi hususunda aynı şeyi göstermemiştir. Müsamahayı göstermemiştir.
Şu anda nasıl devam ediyor?
Bu anlaşma imzalanırken Lozan, Rusya ortada yok malum Lozan'ı. Biz İngilizlerle imzaladık. Rusya murahhasları Boğazların Türkiye tarafından silahlandırılmasını istiyordu. Türkiye'nin kontrolünde olmasını istiyordu. Çünkü Boğazlar'da Karadeniz'de bir tek kendisi vardı. Binaenaleyh bu Boğazlar'da
bu
sadece kendisini evet yani o Türklerin elinde olsun. Türkler hatta Boğaz'ı silahlandırsın istiyordu. Çünkü kendi lehine anlaşmaları da var Türkiye'nin. Fakat Lozan'da bu kabul edilmedi. İngiliz tezi kabul edildi ve Boğazlar silahlardan arındırıldı.
Ve şu anda da
açık
böyle.
Gemi. Şimdi gene bazı silahlardan arındırılmış ama açık gemi, açık deniz değil. Rusya her zaman bundan rahatsız. Giderek Türkiye'de rahatsız olmaya başladı. Çünkü Boğazlar'da hiçbir inisiyatifi yok. O Türkiye'yi açık bir hedef haline getiriyordu.
Tarih.
1934-35 yıllarında o zamanki Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras ve Türkiye Cumhuriyet Hükümeti Avrupa devletlerinin çeşitli konferanslarda bunu dile getirdiler. Boğazların onlar esas olarak Boğazların silahlandırılmamasından endişeliydi. Geçiş Türkiye için çok mühim değildi ama silahlanma mühimdi. Bunu dile getirdi. 34'te bir dile getirdi bir konferansta. Milletin kulağını bir kar suyu kaçırdı. 35'te de Lozan Anlaşması imzalamış olan devletlere birer memorandum, birer nota göndererek Boğazların silahsızlandırılmış olmasının ve buradaki hakimiyetin Türklerde olmamasının Türkiye'ye ve dünya barışına olan zararlarının uzun uzun bahsedildi. Bu devirde İngiltere'de artık Türkiye'ye burada fazla hak verilmesine taraftardı. Bakın Lozan'da hiç fikrini tamamen değiştirmişti artık.
Tabii o döneme kadarki ilişkilerle ilgili.
Çünkü artık Rusya komünist bir devletti. Yani İngiltere çok sempatiyle bakmıyordu Rusya'ya komünist olduğu için. Zaruri bir geçirme var. 36'dan bahsediyorum. İkincisi Almanya'nın ve İtalya'nın ittifak kurup ciddi manada dünya barışını tehdit ettiği bir devirdi bu. İtalya Libya'yı işgal etmiş. Oradan Etiyopya, Habeşistan'a geçmiş. Almanya etrafına doğru büyüyor giderek. Ve bunların boğazlarından rahatça gelip geçebilmesi büyük bir
aslında
problem.
Bunlar hep yaklaşan bir savaşın da
habercisiydi.
Yani herkes biliyor bir savaşın yaklaştığını.
Birincide de biliyorlardı.
Kendi cephesini oluşturuyor aslında.
Harp rüzgarları 1933'te esmeye başladı. Aslında bu rüzgarların esası 1919 Versay Anlaşması'dır. 33'te Hitler'in iktidara gelmesiyle başladı. Çünkü Hitler açıkça söyledi bunu. Ve 1936 artık bu tehdidin en fazla hissedildiği zaman Montreux'de bir konferans toplandı. İngiltere, Fransa, Rusya, işte Yugoslavya falan işgal etti. Japonya iştirak etti. Romanya, Bulgaristan. Ve bir anlaşma yapıldı. Biz buna bugün Montreux mukavelesi diyoruz. Bu mukavelede Boğazların hakimiyeti demeyelim de kontrolü Türkiye Cumhuriyeti'ne verildi. Hakimiyet yine yok. Yine silahsızlandırılacak Lozan'da olduğu gibi. Konsorsiyum kaldırıldı. Artık Boğazlardan geliş geçiş Türkiye'nin inisiyatifinde. Fakat Montreux'de bazı hükümler var. Nedir o hükümler? Ticaret gemileri barış zamanında istediği gibi gelip geçecekler.
İzin almadan.
İzin almadan, para almadan istediği gibi gelip geçer.
Bildirimde de mi bulunuyor?
Bildirimde de bulunmasına gerek yok. Savaş zamanında bildirimde bulunarak ve belli bazı savaşın icap ettirdiği kontrollerle mesela Türkiye'nin savaşta ülkenin ticaret gemisini sokmayabilecek gibi bir şey var, kondisyon var. Savaş gemileri ise barış zamanında serbestçe gelip geçebilecekler. Ancak Karadeniz'de sahili yoksa en fazla 9 gemi girebilecek, işte 15 bin tonilatoyu aşmayacak, içeride 21 günden fazla kalmayacak bu Karadeniz'de. Böyle bir statü var. Ama Karadeniz de sahili olan Rusya, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan gemileri istediği gibi girecekler, istediği gibi çıkacaklar. Tonilato sınırlaması yok. Yalnız uçak gemisi ve denizaltı sokmak, çıkartmak mümkün değil. Bunun tek istisnası Karadeniz'deki devletler dışarıda bir gemi yaptırmışsa
gemisini almak için.
İhbar etmek şartıyla bunu geçirebilecek. Sadece bu inisiyatif var. Yani binaen şu anda Boğazlardan...
Şu andaki statü bu.
Şimdiki statü bu. Şu anda Boğazlardan her çeşit ticaret gemisi ve harp gemisi rahatça geçer çıkar. Türkiye'nin para alma hakkı yok. Ancak sağlık kontrolü yapabilir. Hastalık var mı yok mu? İkincisi Fener ve Şamandıra hizmeti için para alma hakkı var Montreux'le. Bu anlaşma, bu para altın franktı. Daha sonra Türkiye bunu dolara endeksledi. 12 Eylül'den sonra dolar çok düştü, altın yükseldi. Şu anda buradan alınan paralar var ama çok düşük kalıyor, cüzi kalıyor. Bir kere bunu sınırlandıramaz. Montreux'den Rusya çok rahatsız oldu. 45'te Stalin dedi ki Montreux'u kaldırın, boğazlar tamamen serbest olsun her türlü gemilere ve Rusya Türkiye'nin hakimiyetine verilsin. Türkiye bundan çok ürktü çünkü Montreux Türkiye'nin lehine olan bir anlaşmadır. Avrupa da ürktü. Amerika oralı olmadı, İngiltere oralı olmadı, Rusya'yı oyaladılar. Harp bitince Rusya ciddi manada tehdit etti Türkiye'yi. İttifak anlaşmasını iptal etti, Kars Ardağan'ı istedi. Çok ortalık karıştı. Fakat İngiltere orada Türkiye'ye arka çıktı. Montreux'u müdafaa etti. Rusya'nın önünü kesti. Ve ondan sonra İngiltere ile muazzam bir ilişkiler kuruldu. İşte Karabük Demir Çelik Fabrikalarını yaptırdı. 16 milyon altın sterlin borç verdi. Yani Türkiye'yi yanına çekebilmek ve Rusya'dan uzaklaştırabilmek için soğuk savaş başladı çünkü. Rusya artık açık bir tehdit haline geldi. Hı hı. Yanına çekti. Ve o zamandan bu zamana Montreux arada bir konuşulsa da yürürlüktedir. Yalnız Montreux'da bazı tabii 36 yılının icapla mesela hava sahası da böyle her tayyare de geçemez. Onu da tanzim ediyor Montreux. Bazı eskimeler oldu. Tanker faciaları yaşandı. İşte 79'da Independenta, ondan sonra Nassia 1994'te yaşanınca Türkiye Avrupa devletlerinin de onayını alarak Rusya hariç onay vermedi. Bir talimatname neşretti. Dedi ki bundan sonra Boğaz'da 200 metreden uzun gemiler gece geçemeyecekler. Gündüz geçebilecekler. 250'den uzun olanlar ise kılavuz almak mecburiyetindedir. Hı hı. Bunu bütün devletler kabul ettiler. Rusya hariç. Rusya kabul etmedi. Çünkü Montreux'a aykırı diye kabul etmedi. Ve o zamandan bu zamana da Boğaz'da trafik yoğunluğundan kaynaklanan bir kaza yaşanmadı.
En azından bir düzenleme
yani. Yani dümen hatasından. Mesela şimdi duyuyoruz.
Yalılara çarpanlar onun, var yakın onun zamanda.
Onun şeyle alakası yok. Montreux'le bir alakası yok. Yanlış teknik kullanmayla alakası var. Hı hı. Yoksa Montreux'le alakalı hiçbir anlaşması yok. Şimdi gelelim İstanbul Kanalı meselesine. Evet. Öteden beri konuşulan bu İstanbul Kanalı.
Öte ne kadar öte?
Yani bu daha önce de konuşuldu ama esas ciddi manada konuşulması.
Osmanlı döneminde bir kanal projesinin olduğundan bahsediliyor.
Hayır, İstanbul Kanalı değil. Osmanlı'daki proje Sakarya Nehri'nin İzmit Körfezi'ne bağlanarak Anadolu'ya rahatça sevkiyat yapılması, ince gemilerin ve oradan hakimiyet kurulması veya Karadeniz'e bağlanması göller vasıtasıyla düşünülmüş. Ama hiçbir zaman tatbikata girilmemiş. Sakarya Sapanca kanalı kazılmaya başlanmış Sultan 3. Mustafa zamanında ama bitirilememiş Rus harbi sebebiyle. Don Volga kanalı var malum 2. Selim zamanında. Yarısı neredeyse bitti ama yapılamadı. Kanal yapmak çok zordur. Yapmakla bitmiyor. Onu aktif tutmak zor. Mesela Süveyş kanalı yapıldığı zaman dünyanın en muazzam hadisesiydi, düşünebiliyor musunuz? Afrika'yı dolaşmadan rahatça Asya'ya geçilecek. Bu tabii kimin işine yaradı? İngiltere'nin işine yaradı. Rahatça Hindistan'a gidebilecek. İngiltere, Fransa bunu yaptılar. Ve neticede çok paraya mal oldu Süveyş kanalı. Onun için borç aldı Hidi. O borçları ödeyemeyince İngiltere Mısır'ı işgal etti. Şimdi bu kanalın şöyle bir faydası olabilir. Gemiler boğaza bekliyorlar belli sırayla geçebilmek için. Hı hı. Yani belli sırayla geçiyor, biraz evvel bahsettiğim
görüyoruz gibi. Marmara'da da bekleyenler
hepimiz
çok.
Hepimiz birden girelim değil. O Marmara'da gördüğünüz gemiler onlar. Hepimiz birden girelim geçelim yok belli. Tabii bu her bekleme, bir gün bekleme, iki gün bekleme biraz da yakıt taşıyan gemiler için para kaybı demek. Hı hı. Onlar belki böyle bir İstanbul kanalından geçmeyi tercih edebilir. Para ödeyip daha karlı çıkacak.
Onun dışında kanal olmasına rağmen ben boğazı kullanmak istiyorum diyen kullanabilecek.
Men edemezsiniz.
Yani, kapatamayız yani.
Kapatamazsınız, men edemezsiniz. Montreux anlaşması olduğu müddetçe Montreux'u feshedemezsiniz. Çünkü Montreux şu anda Rusya'nın işine gelen bir anlaşma. İstemediği halde Montreux'u şu anda Rusya istiyor. Bu İstanbul kanalı Amerika'nın desteklediği biliniyor. Hı hı. Ama diğer devletler Montreux yanlısıdır. Yani Montreux'ün yürürlükte kalması
bunu
yanlısıdır.
Bunu daha detaylı konuşalım önümüzdeki günlerde inşallah. Sürenin sonuna geldik yayının. Çok teşekkür
ben
ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Tekrar görüşmek üzere. İnşallah. Güzel bir gün diliyorum efendim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Aktident diş protezi ürünleri Hülyalı Sabahları sundu.
Dinlediğiniz programda ürün yerleştirme yapılmıştır.